Ayrım 29, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 357. Öğleye doğru Bill Carver'dan gelen telefon üzerine Amerikan Büyükelçiliğine gittiler. Carver kendilerini kapıda karşılayıp bodrum kattaki odasına götürdü. Uydu işini iyi yapmıştı. Her bir geçişinde yüzlerce millik okyanusun Portekiz, İspanya ve Fransa kıyılarının fotoğraflarını çekmişti. MacCready, Lloyds'un adamının önerisine uyarak Lisbon'dan kuzeye Biscayne Körfezi'ne kadar olan dörtgenin taranmasını istemişti. Washington'da Ulusal Keşif Bürosu'na gelen fotoğrafların o kare içindeki tüm gemiler tek tek ayrılmıştı şimdi. Carver, bizim kuş denizde yüzen bir Coca-Cola kutusundan büyük her şeyin resmini çeker dedi. Nereden başlamak istiyorsunuz? Kare içinde 120 gemi vardı. Bunların yarısı balıkçı tekneleriydi. Bremerhaven'ın bir balıkçı limanı varsa da buraya hep Alman bandıralı tekneler yanaşırdı. Yabancı bir teknenin balıktan başka bir yük boşaltması dikkati çekeceğinden balıkçı teknelerini bir kalemde silip atabilirlerdi. MacCready 4 büyük transatlantiyi de çıkarınca geriye 53 gemi kalmıştı. Bunlar tek tek büyütülerek duvardaki ekrana yansıtıldı. Odadakiler büyük bir titizlikle incelemeye başladılar. Başka yönlere gidenler de ayrıldıktan sonra Manş Denizi'ne doğru yol alan 31 gemi kalmıştı. Rose saat 2:30'da Bill Carver'ın teknisyenine döndü. ''Şu kaptan köprüsünün ucundaki adam'' dedi. ''Biraz daha büyütebilir miydiniz?'' ''Derhal'' dedi Amerikalı. Şileb'in fotoğrafı bir gün önce güneş batarken Finisterre açıklarında çekilmişti. Köprüde bir adam ön güvertede bir iş yapmakta olan bir denizciye bakıyordu. MacCready ile Rose'un gözleri önündeki gemi giderek büyüyerek perdenin dışına taşarken köprüdeki adamın görüntüsü perdeyi doldurdu. ''Bu ne kadar yüksekten çekilmiş?'' diye sordu Rose. ''110 mil. Esaslı teknolojiymiş.'' Amerikalı gururla o mesafeden bir arabanın plakasını bile okuyabilir dedi. Şileb'in yaklaşık 20 kadar fotoğrafı vardı. Rose hepsinin büyütülerek perdeye getirilmesini istedi. Köprüdeki adam başını kaldırıp denize baktı. Ardından kasketini çıkartıp ellerini seyrek saçları arasından geçirdi. Sonra her ne olmuşsa belki de bir martıya bakmak için başını kaldırdı. Dondur dedi Rose, biraz daha yaklaşalım. Teknisyen yüzü netliği kaybolacak dereceye varıncaya kadar büyüttü. Tombala dedi MacCready. İşte o, Johnson. Perdede kapkara saçların altındaki yorgun gözler kendilerine bakıyordu. Apollonia'nın yemek terasında kendi başına oturan adam. MacCready geminin adı dedi. Uydu ufka doğru inerken geminin burnunu yakalamıştı. Geminin adının okunabildiği bir tek kare vardı. Regina 4. MacCready hemen telefona sarılıp Lloyds'u aradı. Adam yarım saat sonra yanıt verdi. O olamaz. Regina 4 10 bin tondan büyüktür ve Venezuela açıklarındadır. Yanılmış olacaksınız. Yanılma yok dedi MacCready. Yaklaşık 2000 tonluk ve şu anda bordo açıklarında. Bir dakika dedi adam. Bir yaramazlık mı yapıyor yoksa? Kesinlikle dedi MacCready. Tamam, ben sizi az sonra ararım. Adam gerçekten de bir saat sonra telefon açtı. MacCready de bu süre içinde Dorset'ta Poole'a birkaç kere telefon etmişti. Lloyds'un adamı Regina çok kullanılan bir gemi adıdır dedi. Stella Maris gibi. O yüzden adın sonunda ya harf ya Roman rakamlarıyla bir numara bulunur. Birbirlerinden ayırt edilmeleri için. Limassol'a kayıtlı ve şu anda Paphos'ta bulunan bir Regina 6 var. Yaklaşık 2000 tonluk. Kaptan Alman, tayfalar Kıbrıslı Rum. Yeni sahipleri Lüksemburg'da kayıtlı bir şirket. Libya hükümeti diye düşündü MacCready. Çok basit bir iş. Akdeniz'den Regina 6 olarak çık, Atlantik'e gelince 5'in ardındaki biri sil, önüne ilave et. Usta eller geminin belgelerini de kolayca değiştirebilirlerdi. Böylece Regina 4 Kanada'dan büro makinesi ile geliyor olsun. Gerçek Regina 4'ün aslında Venezuela açıklarında olduğu kimin aklına gelirdi ki? Kaptan Holst 3. günün şafağında köprüde durmuş ağır ağır aydınlanan denize bakıyordu. Hemen önünde gökyüzüne atılan işaret fişeğini görmezlikten gelmesi olanaksızdı. Kestane rengi, tehlike işareti. Yarı aydınlıkta dikkatle bakınca 1-2 mil ileride sarı alevler görebiliyordu. makine dairesine hızı yarıya indirmesini söyledikten sonra telefonla alt kattaki yolcularından birini çağırdı. Adam bir dakika sonra yanındaydı. Kaptan Holst ses çıkarmadan ilerisini işaret etti. Önlerindeki sakin sularda 10 metrelik motorlu bir balıkçı teknesi sarhoş gibi iki yana sallanıyordu. Motorunda bir patlama olduğu anlaşılıyordu. Alt kattan kapkara bir bulut yükseliyor, zaman zaman da turuncu alevler görülüyordu. Güvertesi de kararmıştı. ''Neredeyiz?'' diye sordu Stephen Johnson. ''Yorkshire ile Londra kıyıları arasında.'' Johnson kaptanın dürbününü alıp öndeki küçük balıkçı teknesine baktı. ''Fairmate, Whitby yazısı okunuyordu. ''Holst İngilizce, durup onlara yardım etmeliyiz.'' dedi. ''Deniz yasasıdır bu.'' Kaptan ne taşıdıklarını bilmiyor ve bilmek de istemiyordu. Patronları kendisine bir emir ve çok yüklü bir para vermişlerdi. Tayfalar da parasal bakımdan tatmin edilmişti. Kıbrıs'ta Pafos'tan zeytin sandıkları yüklenmişti. Sonra Libya kıyısında iki gün durmuşlar, yükün bir kısmı çıkarılmış sonra geri getirilmişti. Gidenle gelenin farkı yoktu. Kaptan işin içinde yasa dışı bir yük olduğunu biliyordu. Ama bunu görememişti ve görmek de istemiyordu. Yükünün çok tehlikeli olduğu yolcularından belliydi. Kıbrıs'tan iki, Sirte'den dört kişi binmişti. Sonra Cebeli Tarık Boğazı'nı geçince geminin adının Roman rakamları değiştirilmişti. Kaptan 12 saate kadar bunların hepsinden kurtulacağını tahmin ediyordu. Kuzey denizinden dönecek, geminin adını yolda yine değiştirecek ve bağlı olduğu Limassol'a dönecekti. Bu arada kendisi de zengin olacaktı. Sonra da mesleğini terk edecekti. Batı Afrika'ya o kadar garip yük ve insan taşıdığı yıllar, Lüksemburg'daki yeni sahiplerinin garip emirleri hep geçmişte kalmış olacaktı. 50 yaşında emekli olacak, Rum karısı Maria ile Yunan adalarından birinde küçük bir lokanta açacaklar ve ondan sonra huzur içinde yaşayacaktı. Johnson kuşkulu görünüyordu. ''Duramayız.'' dedi. ''Durmak zorundayız.'' Hava aydınlanıyordu. Balıkçı teknesinin dümen köşkünden yanıp kavrulmuş bir adam çıktı. Ön güverteye kadar sendeledi, el sallamaya çalıştı. Yüzüstü yere devrildi. Holst'un arkasına İra subaylarından bir diğeri geçti. Kaptan tabancanın namlusunu sırtında hissetti. ''Yoluna devam et.'' Holst tabancayı küçümsüyor değildi ama yine Johnson'a baktı. ''Yardıma gitmezsek ve onları başka bir gemi kurtarırsa bizi rapor edeceklerdir. O zaman durdurulup bunu neden yaptığımız sorulur.'' Johnson başını salladı. ''Öyleyse tekneye bindir, duramayız.'' ''Holst ilk yardımı yapıp Hollanda sahil korumaya haber veririz.'' dedi. ''Gemiye kimseyi almayız. Sahil koruma motoru gelince de yola devam ederiz. Bize el sallayıp teşekkür ederler. Sadece yarım saatimizi alır.'' Johnson inanmıştı, başını salladı. ''Tabancanı cebine sok.'' dedi. Holst tam geri kolunu çekince şilep ız kesti. Kaptan dümencisine Yunanca bir emir verdikten sonra köprüden indi, ön güverteye gitti. Yaklaşan balıkçı teknesine baktıktan sonra dümenciye el salladı. Duran Regina kendi hızıyla tekneye yaklaştı. Holst burnun altına gelmiş olan balıkçı teknesine seslendi. Güverteye yığılmış olan adamın doğrulmaya çalıştığını, sonra yine bayıldığını gördüler. Fairmate sularda sallanarak Regina'nın güverte küpeşte korkuluğunun daha alçak olduğu ortasına gelmişti. Holst o yana gidip tayfalardan birine balıkçı teknesine halat atmasını söyledi. Ama buna gerek kalmamıştı. Balıkçı teknesi Regina'ya sürtünerek suların üstünde kayarken güvertesinde baygın yatan, o kadar yanık içinde olan birinden beklenmeyecek bir çeviklikle yerinden fırladı, yanı başındaki çengeli kaptığı gibi Regina'nın küpeşte demirine fırlattı. Teknenin kamerasından çıkan biri aynı şeyi teknenin kıçından yapmıştı. Fairmate şilebe yapışmıştı artık. Kameradan çıkan dört kişi dümen dolabının üstüne, oradan da Regina'ya atladılar. Bütün bunlar o kadar hızlı, o kadar uyumlu yapılmıştı ki kaptan ancak ''Hey, ne demek oluyor bu?'' diye bağırabilmişti. Adamların hepsinin üstünde siyah tulumlar, lastik ayakkabılar ve siyah yün başlıklar vardı. Yüzleri de boyalıydı. Çok sert bir el kaptan Holst'un midesine girince kaptan dizüstü çöktü. Daha sonraları özel deniz takımını daha önce hiç eylem içindeyken görmediğini ve ondan sonra da görmek istemeyeceğini söyleyecekti. Şimdi ana güvertede 4 Kıbrıslı tayfa vardı. Kara tulumlulardan biri kendilerine Yunanca bir emir verince hemen yüzüstü yere yattılar. Geminin kamera bölümünden fırlayan 4 İRA üyesinin ellerinde tabancalar vardı. Bunlardan ikisi Koh MP5 makineli tüfeği karşısında tabancanın adının bile okunmayacağını hemen anlamışlar, tabancalarını yere atıp ellerini havaya kaldırmışlardı. Diğer ikisi silahlarını kullanmaya çalıştılar. Birinin talihi vardı. Bacaklarına isabet eden salvo kendisini ömür boyu tekerlekli sandalyede yaşatacaktı. Dördüncüsünün talihi yoktu. Göğsüne 4 kurşun yiyip olduğu yere yığılmıştı. Regina'nın güvertesinde 6 kara tulumlu vardı şimdi. Gemiye 3. gelen Tom Rose olmuştu. Rose hemen köprüye çıkan merdivene koştu. Tam yukarı çıkmıştı ki Stephen Johnson da açılan kapının önünde göründü. Rose'u görünce hemen ellerini havaya kaldırdı. ''Ateş etme, teslim!'' diye bağırdı. Rose kenara çekilip makineli tüfeğinin namlusuyla merdiveni gösterdi. ''Aşağı!'' dedi. Yaşlı İralı güverteye inmeye başladı. Rose'un ardında bir kıpırtı oldu. Dümen köşkünde biri vardı. Rose hafifçe yana dönerken bir tabanca patladı. Kurşun ceketinin omzuna çarpıp geçti. Duraklayacak ya da bağıracak zaman yoktu. Eğitimlerde öğrettikleri gibi iki el ateş etti. Yarım saniye içinde iki çift 9 milimetrelik kurşun sıktı. Kapının önünde birinin göğsünden isabet aldığını gördü. Sarı saçlar şöyle bir savruldu. Kadın ölü olarak çelik zemine serilmişti. Öptüğü o ağızdan şimdi ince bir kan sızıntısı vardı. Hemen arkasında bir ses, "Oh, oh!" dedi. "Monica Brown." Rose döndü. "Ulan namussuz, biliyordun değil mi?" "Bilmiyordum, kuşkulanıyordum," dedi McCready. Ateş sesleri sona erdikten sonra çıkmıştı balıkçı teknesinden. "Seninle ilişki kurunca onu da araştırmak zorundaydık Tom. Adı gerçekten Monica Brown idi ama Dublin'de doğmuş ve yetişmişti. 20 yaşındayken evlenip 8 yıl Kentucky'de yaşamış. Boşandıktan sonra kendisinden yaşlı ama çok zengin binbaşı Eric Brown'la evlendi. Alkolik olan adam genç karısının İRA'ya saplantı derecesinde tutkun olduğunu hiç fark edemedi. Evet, bir at çiftliği vardı ama İngiltere'deki Ashford'da değil, İrlanda'daki Ashford'da. Kaptan Holst gelen ekibe yardıma hazırdı. Finister açıklarında sandıklardan bazılarını bir balıkçı teknesine aktardıklarını açıkladı. Teknenin adını verince McCready İspanyol yetkililerine verilmek üzere bilgiyi Londra'ya iletti. İspanyollar ETA'ya verilmek üzere yüklenen silahları ele geçirecekler. Bu da Sis'in Cebeli Tarık'ta kendilerine gösterdiği kolaylık için İspanyollara bir teşekkür olacaktı. Kaptan Holst gemisine çıkıldığı zaman İngiliz karasularında bulunduğunu söylemişti. Bundan sonrası artık İngiliz avukatlarına kalmıştı. McCready İRA adamlarının Belçika'ya götürülüp orada serbest bırakılmalarını istemiyordu. İki ceset güverteye yatırılıp üzerleri örtüldü. Gemi mürettebatının yardımıyla arama başladı sonra. Komandoların teğmeni 2 saat sonra McCready'nin yanına çıktı. "Hiçbir şey yok efendim." "Ne demek istiyorsun?" "Sadece zeytin var efendim."
"Zeytinden başka?"
"Büro makinesi yazan birkaç sandık."
"Onlarda ne var?"
"Büro makineleri efendim. 3 tane de at. Hayvanlar çok huzursuz efendim."
"Atların canı cehenneme," diye söylendi McCready.
"Beni de bir gezdir bakalım." Teğmen McCready'ye geminin 3 ambarını gezdirdi. Birinde kırık sandıklar içinde fotokopi ve yazı makineleri görünüyordu. İki ambarda Kıbrıs zeytinleri kırık kutulardan yerlere saçılmıştı. El sürülmemiş sandık kalmamıştı. Dördüncü ambarda ise ayrı bölmeler içinde 3 aygır korkuyla kişniyorlardı. McCready'nin midesi bulanıyordu. Kandırılıp yanlış bir şey yapmak zorunda bırakıldığı zaman olduğu gibi. Bunun faturası kendisine çıkarılacaktı. Sadece zeytin ve büro makinesiyle dönerse Londra kendisini çarmıha gererdi. Yanlarındaki genç bir komando atların yanına girmiş, konuşarak hayvanları sakinleştiriyordu.
"Efendim," dedi.
"Söyle,
bu atlar neden gönderilmişler?"
"Bunlar Arap atları, safkan. Damızlık olarak çiftliğe götürülüyorlar," dedi Rose.
"Bunlar damızlık değil," dedi genç komando. "Bunlar binicilik okulundan ıskartaya çıkmış hayvanlar."
Komandolar demirlerle birinci bölmenin tahta duvarlarını sökmeye başladılar. Parçalanan tahtalar yere düşmeye başladığında arama sona ermişti. Özel olarak yapılmış at bölmelerinin iç ve dış duvarları arasında bir karış boşluk vardı. Buralardan da Semtex aş kutuları, RPG roket atarlar ve yerden havaya roketler çıkartılıyordu. Diğer bölmelerden de ağır makineli tüfekler, el bombaları, havan topları ve cephane çıkmıştı. Şimdi deniz kuvvetlerini çağırabiliriz dedi McCready. Ambardan çıkıp sabah güneşiyle ısınan güverteye çıktılar. Deniz kuvvetleri Regina'yı resmen teslim alıp Harwich'e götürecekti. Tayfa ve yolcular orada tutuklanacaktı. Fairmaid de bu arada temizlenmiş, yangın izlenimini veren duman bombaları denize atılmıştı. Yaralı İralı'nın bacağına komandolar tarafından bir turnike yapılmış olup gemiyle gelecek olan operatörü bekliyordu. Diğer ikisi bir demirle kelepçelenmişlerdi. Kaptan Holst ile tayfaları hiç sızlanmadan ambarlardan birine kapatıldılar. Yukarıdan merdiven atılana kadar orada zeytinler arasında oturacaklardı. Stephen Johnson alttaki kamerasına kilitlenmişti. Komandolar işlerini bitirince kendi teknelerine atladılar. Balıkçı teknesinin motorları çalıştı. McCready'ye son bir kere el salladıktan sonra uzaklaştılar. Bunlar gizli savaşçılardı. Görevlerini yapmışlardı. Daha fazla ortalıkta görülmelerine neden yoktu. Tom Rose, Monica Brown'ın cesedi yanında oturuyordu. Şilebin öteki yanına deniz kuvvetlerinin fırkateyni yanaştı, halatlar atıldı. Şilebe çıkmaya başladılar. McCready gelen ekibin komutanıyla konuştu. Ani bir rüzgar yüzü örten çarşafın kenarını kaldırmıştı. Rose ölümde o kadar sakin olan o güzel yüze baktı. Rüzgar kadının alnına sarı saçlarını düşürmüştü. Rose saçları yerine itmek için uzandı. Biri yanına oturdu, omuzuna bir kol atıldı. ''Her şey bitti Tom, bunu bilemezdin. Suç senin değil. Kadın ne yaptığını çok iyi biliyordu.''
''Onun burada olduğunu bilseydim onu öldürmezdim.''
''O zaman o seni öldürürdü. Öyle bir insandı o Tom.''
İki denizci iri adamlarını alıp fırkateyne götürdüler. İki sağlık eri de yaralıyı sedye ile taşıdılar.
''Şimdi ne olacak?'' diye sordu Rose.
McCready denize baktı, göğe baktı, derin derin içini çekti.
''Şimdi işi avukatlara bırakacağız Tom. Her zaman en son avukatlar gelir ve tüm yaşamlı ölümü, tutkuyu, açgözlülüğü, cesareti ve ihtirası mesleklerinin o kuru ve özel diline sokarlar.''
''Ya sen ne yapacaksın?''
''Ben 100 yıl evine dönüp yeni bir işe başlayacağım. Her gece küçük evime dönüp müzik dinleyecek, hazırladığım fasulye yemeğini yiyeceğim.'' Ve sen Nikki'ye döneceksin dostum. Ona sımsıkı sarılacaksın. Romanlarını yazıp bütün bunları unutacaksın. Hamburg, Viyana, Malta, Tripoli, Kıbrıs. Hepsini unut gitsin.
Neden yaptı bunu Sam diye sordu Rose. Neden?
McCready öne eğildi. Çarşafı ölünün yüzüne örttü. Denizciler kadını götürmeye geldiler. İnandığı için Tom. Yanlış şeye kuşkusuz. Ama inanıyordu. Kalkıp Rose'u da kaldırdı. ''Yürü haydi, evimize gidiyoruz artık. Bırak bunları Tom. O gitti artık, kendi istediği gibi hem de. Şimdi savaş kurbanlarından biri artık. Senin gibi Tom, hepimiz gibi.''
Perde arası. Toplantının 4. günü olan Perşembe, Timothy Edwards bunun son gün olacağına karar vermişti. Dennis Gaunt söze başlayamadan kendisi daha önce davranacaktı. Masanın çevresindeki meslektaşlarından iç operasyonlar ve batı yarı küresi müfettişlerinde bir yumuşama, Sam McCready'nin durumunda bir istisna yapıp şu ya da bu yolla örgüt içinde tutma eğilimi seziyordu. Çarşamba günkü toplantıdan sonra bu ikisi Edwards'ı 100 yıl evi barının uzak bir köşesine çekip duygularını açıklamışlar ve hilecinin örgüt içinde kalmasını önermişlerdi. Edwards'ın senaryosunda böyle bir şey yoktu. Diğerlerinin aksine kendisi hilecinin erken emekliye ayrılması emrinin Dışişleri Bakanlığı müsteşarından geldiğini biliyordu. Bu adam da günün birinde 4 meslektaşıyla bir araya gelip gizli servisin yeni başkanını seçecekti. Böyle bir adamı kendine düşman ettirmenin hiçbir anlamı yoktu.
''Dennis, Sam'in hizmetlerini dile getirmeni hepimiz büyük bir ilgiyle izledik ve çok etkilendik. Ancak karşı karşıya bulunduğumuz gerçek, önümüzdeki 90'lı yılların aktif önlemlerin, alışılmış süreçlerin yer almayacağı bir dönem olmasıdır.
Sam'in geçen yıl Karayipler'de seçtiği yolun yarattığı gürültüyü hatırlatmama gerek yok sanırım.
Buna hiç gerek yok Timothy dedi Gond. Sam'in örgüte verdiği sürekli hizmeti hatırlatmak için zaten ben de o olayı nakletmeyi düşünüyordum.
Lütfen anlat öyleyse dedi Edwards.
Kaçınılmaz kararını uygulamak için bunun artık son serüven olduğunu biliyordu. Ayrıca iki meslektaşı da bu olayda Sam'in tutumunun kraliçenin yerel bir temsilcisinden çok bir kovboya yakıştığını görüp kendi görüşüne gelebilirlerdi. Ast rütbedeki memurların Sam'in yılbaşından hemen önce dönüp bara geldiğinde kendisini alkışlarla karşılamaları tamamdı. Ama o, Edwards bayram eğlencesini bırakıp Scotland Yard'ın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın kabaran tüylerini yatıştırmaya koşmak zorunda kalmıştı. Dennis Gaunt kayıt memurunun önündeki masadan kendisine uzatılan dosyayı aldı. Söylemiş olduklarına karşın Karayipler olayını hiç dile getirmemeyi isterdi. Masa şefine büyük bir hayranlık duyuyorsa da Sam'in bu kere haddini aştığı da kesindi. Dennis yerine dönerken Timothy Edward, McCready ile göz göze gelince gülümsedi.
''Sen gerçekten bir baş belasısın Sam'' diye düşündü. ''Çok yeteneklisin ama artık uyum sağlayamıyorsun. Ne kadar da yazık aslında. Biraz kendine çeki düzen verip kurallara uysan sana bir yer bulunurdu. Ama şimdi değil. Robert Inglis gibi insanları kızdırdıktan sonra değil. 90'lı yıllarda dünya bambaşka bir yer olacak. Benim dünyam, benim gibi insanlar için bir dünya. 3, bilemedin 4 yıl sonra başkanın masası benim olacak ve senin gibi insanlara yer kalmayacak. Onun için şimdi çek git dostum. O zamana kadar yepyeni yöneticilerimiz olacak. Denileni yapan, kurallara uyan ve kimseyi kızdırmayan parlak gençlerimiz olacak.
Sam McCready de gülümsedi.
Sen hayvanın birisin Timothy diye düşündü. Bilgi toplamanın komite toplantıları, bilgisayar çıktıları ve CIA'nın kıçını yalamak olduğunu sanıyorsun. Tamam, Amerikalıların dünyanın en esaslı elektronik cihazlara sahip olduklarını biliyoruz. Uyduları, özel dinleme araç gereçleriyle koskoca bir yüksek teknoloji. Ama o da alt edilebiliyor. Timothy, senin pek adını duymadığın Maskirovka diye bir şey vardır. Rusça. Sahte havaalanı, hangar, köprü, tank tümenleri yapmak, kontür plak ve tenekeden ve bunlar Amerika'nın koca kuşlarını aldatabilir.
Gond Karayipler'de olanları haklı çıkarmaya çalışarak son savunmasına başlıyordu. McCready pencereden dışarı baktı. Her şey değişiyordu, doğruydu bu ama Timothy Edwards'ın düşündüğü gibi değil. Soğuk savaşın ardından dünya yavaş yavaş aklını oynatmaktaydı ve bunun gürültüsü daha sonra gelecekti. Rusya'da tarım araçları olmadığı için ürün toplanamamıştı ve sonbaharda nakledecek vagon da olmadığından yol kenarlarında çürüyecekti. Açlık Aralık ya da Ocak başında başlayacak, Gorbaçov, KGB ve Yüksek Komut Heyeti'nin kucağına düşecek, onlar da bu 1990 yılı yazının ihaneti karşılığında faturalarını çıkaracaklardı. Orta Doğu barut fıçısıydı. Bölgenin en iyi haber alan örgütü Mossad, Washington tarafından parya gibi görülüyor, Timothy Edwards da onları taklit ediyordu. McCready içini çekti. Belki de Devon'da bir balıkçı teknesiydi bunların yanıtı. Hepsinin canı cehenneme. Gond önündeki dosyayı açarak, her şey Aralık ayı başlarında, Kuzey Karayipler'de küçük bir adada başladı dedi. McCready 100 yıl evinin gerçeklerine döndü. Evet, Karayipler diye düşündü. Lanet Karayipler.
29. ayrımın sonu. Sayfa 370.